Ayrım 22.
Roma'da şarap tanrısı olarak bilinen, daha doğrusu popüler kültüre bu yönüyle giren Bacchus, aslında Yunan topraklarında yaygın tapınımına rastlanan Dionysos'un İtalya versiyonuydu. Antik dünyanın üç büyük ve önemli gizem kültü olduğundan ve bunların aslında ana tanrıça şemsiyesiyle birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarından daha önce söz etmiştik. Bunlar Demeter, Eleusis, Dionysos ve Orfeos gizemcilikleriydi. Kültürel anlamda Dionysos tapınımı ilk bakışta bir bereket kültü görünümüyle çıkıyordu ortaya ve tıpkı Demeter ve kızı Persefone'un serüvenindeki temaları çağrıştırır biçimde doğanın mevsimsel döngülerinin, toprağın uyanışının ve hasat şenliklerinin farklı bir versiyonu izlenimini veriyordu. Ancak bir gizem kültü olarak daha farklı ve karmaşık bir mitolojik öyküye de sahipti. Dionysos, Zeus ile Persefone'un ilişkisinden doğuyor, ardından Zeus'un kıskanç karısı Hera tarafından yollanan Titanlarca bedeni parçalara ayrılarak öldürülürken, kalbi son anda Demeter tarafından kurtarılıyor. Bu kalpten oğlunun tohumunu yeniden elde eden Zeus, onu Semele adlı bir ölümlünün bedenine yerleştiriyor ve yeniden doğmasını sağlıyordu. Bu garip öykü, Dionysos'un iki kez doğan olarak adlandırılmasına yol açtığı gibi Demeter ve Persefone'un ağırlıklı rollere sahip olmaları nedeniyle onu Eleusis gizemciliğine de bağlıyordu bir biçimde. Bereket kültü nitelikleri Frigya'dan Trakya'ya ve oradan da Yunan anakarasına yayıldığı sanılan Dionysos tapınımını tarımla ve tahıl üretimiyle özellikle de arpayla simgesel anlamda buluşturuyordu. Bu nedenle bilinen en eski Dionysos şenliklerinde arpadan yapılan dünyanın en eski alkollü içkisi olan bira üretiliyordu, hem de fıçılarca. Akdeniz'in tahılı az, üzümü çok olan topraklarında biranın yerini biraz da zorunlu olarak şarap alınca Dionysos, özellikle de Roma'daki adıyla Bacchus, şarap tanrısı gibi yanlış bir etikete de kavuşmuştu. Oysa gizem kültü için üyelerden başka hiç kimsenin bilmediği kozmik döngüleri, yaşamın ve ölümün sırlarını, ölümsüzlüğün doğasıyla ilgili bilgileri de içeren çok daha derin ve farklı anlamları vardı. Hiçbir yazılı belge bulundurmamaları ve sırlarını üye olmayanlara hiçbir biçimde açıklamamaları nedeniyle tıpkı Orfeus ve Demeter kültleri gibi bugün Dionysos gizemciliğine ilişkin de hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Bilinenlerse kültün sıra dışı, bazen ürkütücü bulunan çok özel ritüellerine ilişkin kimi ayrıntılar. Bu bilgiler de genellikle Yunanistan'da ve Roma'da resmi ideolojiye yakınlıklarıyla bilinen yazar, tarihçi ve ozanlardan kaynaklandığı için gerçekleri ne ölçüde yansıttıkları konusunda emin olamıyoruz. Söz gelimi Euripides, bu kültün tapınımlarını ayrıntılarıyla anlattığı, İsa'dan önce 5. yüzyıl sonlarına tarihlenen ünlü oyunu Bocchae'de kadınların çılgınca kendilerinden geçtikleri ve geyik postlarına bürünerek dağ eteklerinde huşu çığlıkları attıkları vahşi ayinlerden söz ediyor ve Dionysos kültüne bağlı rahibelere şunları söyletiyordu. Tanrısal sırlara erişip kutsanan, ayinsel saflığa bağlı bir yaşam sürüp dağlarda arınma törenleri yaparak kalbi ve ruhuyla yüce tanrısı Bacchus'u onurlandırmaktaki kutsal eğlence grubuna katılanlara ne mutlu. Robert Leonard'ın, Mark Morford, Michael Shum, A Companion to Classical Mythology, sayfa 79. Oyun, Dionysos önderliğinde gerçekleştirilen şiddet ve vahşet sahnelerini, özellikle de coşkuyla kendilerinden geçen Bacchae ya da Maeneat adlı kadın müritleri şiddetle eleştiren ve açıkçası fazlasıyla da ön yargılı ve abartılı görünen sahneleri içeriyordu. Bacchae, trajedi türünde yazılmış bir oyundu ama Aristofanes'in komedi, daha doğrusu satir üslubuna sahip Kurbağalar adlı oyununda da benzeri yorumlar yapılıyordu Dionysos ayinleri için ve bu yapıt da aşağı yukarı aynı dönemlerde kaleme alınmıştı. Demek ki İsa'dan önce 5. yüzyıl sonlarında Yunan anakarasında ve Makedonya'da bu kült ile ilgili korkular, tedirginlikler, endişeler söz konusuydu. Peki ama niçin? Gürültülü müzik yapıldığı, transa geçilerek çığlıklar atıldığı ve cinsel vurgular içeren ayinler düzenlendiği için mi? Roma Cumhuriyeti'nin muhafazakar soyluları da bakanalya şenliklerinden aynı nedenle mi paniğe kapılmışlardı? Talfourd Alley, yöneticilerin bu ayinlere katılan kadınların özgürce ve ahlaka aykırı davranmalarından tedirgin olduklarını, çılgınca bulunan gösterileri Roma ciddiyetiyle bağdaştıramadıklarını söylüyor. Talfourd Alley, The Gods of Greece and Rome, sayfa 233. Rahatsızlığın böyle bir yanı da olduğu çok açık zaten ama acaba mesele yalnızca bu muydu? Salt ayıp olduğu düşünülen cinsel yönü güçlü ayinler nedeniyle mi bunca kelle uçmuş, tapınaklar yakılıp yıkılmış, binlerce insan tutuklanmıştı? Wilfried Nipple'a göre yönetici sınıfı titreten ana nedenlerin başında Bacchus toplantı ve ayinlerinin geceleri yapılması geliyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren gece toplantıları pleblerin bağımsız örgütlenmesinin çekirdeği olarak görülmüş ve buna kaygıyla bakılmış, sonuçta 12 levha yasalarıyla da bu tür toplantılar yasaklanmıştı. Wilfried Nipple, Public Order in Ancient Rome, sayfa 27. Siyaset tarihi boyunca gizli buluşmaların çoğunlukla geceleri yapıldığını, çünkü insanların gündüzleri ancak kendi işleriyle uğraşmaya vakit bulabildiklerini dikkate alınca, böylesi bir yönetsel paranoya biraz anlaşılabilir hale geliyor. Ama Victoria Emma Pagan'a göre, Cumhuriyet'in muhafazakarlarını asıl ürküten nokta, bakanalya ayinlerine sınıf ve cinsiyet ayrımı olmaksızın kadın ve erkek, patrici, pleb ve köle, çok geniş kesimlerin katılması ve yaygın, heterojen bir cemaat manzarasının ortaya çıkmasıydı. Kadın ve erkeklerin yan yana birlikte katıldıkları herhangi bir toplantı, senatonun gözünde potansiyel olarak suç oluşturmaya elverişli bir ortam yaratıyordu. Victoria Emma Pagan, AGE, sayfa 54. Birçok Roma tarihi uzmanı hareketin içinde önemli oranda kölelerin bulunduğu, bu nedenle senatonun ve büyük toprak sahiplerinin Bacchus kültünü rejime yönelik bir tehdit olarak algıladığı görüşünde birleşti. Adrian Brühl, Dionysos grupları devrimciydi çünkü yurttaş ve yabancı, patrici ve pleb, köle ve özgür birçok farklı koşuldaki insanı birleştirmişti, diyordu ki Giovanni Tarditi de kültün son derece geniş tabanlı oluşuna vurgu yaparak aynı şeyleri söylüyordu aşağı yukarı. A. H. MacDonald, Güney İtalya'nın ele geçirilmesi sırasında Tarentum kentinden getirilen tutsakların köleleştirildiğini ve muhtemelen bunların kendilerine ait kültlerini de Roma'ya taşıdıklarını söylüyordu. MacDonald'ın fikir yürütmelerinde Bacchus kültünün Roma'ya Yunanistan'dan değil, Tarentum başta olmak üzere Güney İtalya kentlerinden girdiği yolundaki yaygın kanıda rol oynamıştı. Bunun bizim izini sürdüğümüz konu açısından da anlamlı olduğunu düşünebiliriz. Pitagoras kardeşliğinin etkinlik alanı olan Güney İtalya, üç büyük gizem kültünü de ev sahipliği yapmıştı. O kadar ki Demeter, Orpheus ve Dionysos kültlerinin ana yurdunun Yunan toprakları mı yoksa Magna Graecia mı olduğu konusunda bile tereddütler doğmuştu kimi uzmanların kafasında. Ancak Dionysos Bacchus kültünün ana yurdu ya da en azından Roma'ya taşındığı çıkış noktası Tarentum ve diğer Güney İtalya kentleri olsa bile başta MacDonald olmak üzere çoğu uzman belirgin bir hataya düşüyordu. Roma halkı için Dionysos hiç de yabancı bir tanrı sayılmazdı ve kültünün Roma'ya girişi Güney İtalya'nın kolonileştirilmesinden çok önceye bir Sibylline kurulu kararına dayanıyordu. Yani Demeter'in Ceres adıyla Roma'da resmileştirildiği 5. yüzyıl başlarına. Aventine etiketlerinde adına tapınak yaptırılan 3 tanrıdan biri olan Liber aslında Dionysos'un Romalılaştırılmış adıydı. Yani kültün yaygınlaşması Ceres, Liber ve Libera, Demeter, Dionysos ve Persephone için pleb tapınaklarının yaptırılmasıyla başlamıştı. Tarentum'dan tutsakların getirilmesi ise bundan neredeyse 300 yıl sonra gerçekleşmişti. Emma Pagan bunları anımsattıktan sonra Bacchus tapınımının köle ağırlıklı bir kült olduğu düşüncesinin hayli kuşkulu olduğuna dikkat çekerek ekliyor. Aslında Senato belgesinde kölelerle ilgili belirgin bir referans olmadığı gibi Livius'un sözünü ettiği tek köle de olayın kahramanı olan Hispalı. O da bir azatlı olduğuna göre bir istisna olarak kabul edilebilir. Victoria Emma Pagan, AGE sayfa 56. Yani Bacchus kültünün bir köle hareketi olmaması bir yana, içinde kölelerin ne oranda yer aldığı bile belirsiz. Dolayısıyla Senato'nun gösterdiği aşırı tepkinin ardında kölelikle ilgili bir korkuyu aramak da çok anlamlı değil. Bundan çok daha fazlası olmalı. Bir başka uzman Eric Green de Pagan ile aynı görüşte. Green'e göre Senato'nun dolayısıyla egemen sınıfın muhafazakar kesiminin tedirginliğinin ardında köle korkusu ya da ataların dininden uzaklaşma gibi kaygılar söz konusu olamaz. Çünkü hem Bacchus kültünde köleler muhtemelen küçük bir oranı oluşturuyorlardı, hem de dinsel anlamda bu kültün varlığını yabancı inançların Roma'ya sızması olarak görüp rahatsızlık duymak için kovuşturmaların yapıldığı İsa'dan önce 186 çok geç bir tarihti. En azından 4. yüzyılın başlarında Dionysos Bacchus neredeyse bütün Roma topraklarında en yaygın kültlerden biri olmuştu zaten. O halde Bakanalya kalkışmasına yönelik iddialar ve Senato operasyonunun ardında muhtemelen siyasi kaynaklı başka endişelerin izlerini aramak gerekiyordu. Eric S. Gruen, Studies in Greek Culture and Roman Policy, sayfa 46, 52, 56-61 ve devamı. Talford Ely, büyük operasyona ve yoğun baskılara karşın Bacchus kültünün Roma'da bütünüyle yok edilemediğini, çünkü eskiden Liber adıyla bilinen Tanrı'ya pleb kitlelerinin büyük bir içtenlikle bağlandığını anımsattıktan sonra ekliyor. Antik isim Latince özgürleştirme, liberate fiilinden geliyor. Plebler de Bacchus'un kendilerini özgür kılacağına inanmışlardı. Talford Ely, AGE sayfa 234. Bir başka de işte Dionysos Bacchus'un Roma'daki diğer adı olan Liber, aleni bir politik anlam taşıyordu pleb grupları için. Hareketin bir pleb merkezi olan Aventin'de yoğunlaşması da bunun göstergelerinden biriydi zaten. Bütün kovuşturmaların çıkış noktasını oluşturan Hispala'nın itirafları, güvenilirliği tartışılsa bile Bacchus kültünün yaygınlaşmasının ardında 2. yüzyıl başlarındaki bir temel strateji değişiminin yattığına dair ipuçları veriyor. Livius'a göre Hispala, konsüle yaptığı itiraflarda kültün başına geçen Pacula Annia adlı Kampanya bölgesinin yerlisi bir kadının radikal değişiklikleri uygulamaya soktuğundan söz etmişti. Dikkate değer bir ayrıntı. Kampanya, Roma'nın hemen güneyinde yer alan ve büyük tarım kenti Cumae'yi de içeren bir bölge. Bir başka deyişle Pacula Annia adlı lider, ünlü Sibyllardan birinin de hemşehrisiydi. Söz konusu değişimlerin başında kültün üyelik yapısı geliyordu. O zamana dek yalnızca bir kadınlar kültü olduğu halde Pacula Annia bu geleneği değiştirmiş ve Bacchus örgütsel yapısına erkekleri de üye kabul etmeye başlamıştı. Hispala'nın söylediklerine bakılırsa kendi oğullarını da ilk erkek üyeler olarak bizzat inisiye etmişti. Böylece Bacchus kültü kadınlara özgü, görece pasif ve dar çerçeveli, naif bir bereket kültü olmaktan çıkıp bambaşka bir görünüme bürünüyordu. Roma resmi ideolojisinin sözcüleri bu değişimi, yani kadın ve erkekleri toplantı ve ayinlerde bir araya getiren geniş çaplı bir örgütsel yapıya geçişi, ahlaki nedenlerle eleştirir görünüyorlardı. Ama gerçek neden, Bacchus gruplarının siyasileşmesinden duydukları kaygıydı belli ki. Çünkü ataerkil, pater familias ilkelerine, yani babanın ve kocanın mutlak egemenliğine dayalı bir sosyal yapıya sahip Roma'da, lideri kadın olan ve esas olarak da bir kadınlar kültü nitelikleri sergileyen bu gruba erkeklerin kendi istekleriyle üye olmaları, bir başka deyişle bir kadının yönetimine girmeyi kabullenmeleri, işin içinde inançla bağlantılı siyasi bir hareketlenme olduğunun göstergesiydi. Hispala'ya göre Pacula Annia'nın yaptığı ikinci büyük değişiklik çok uzun süredir yasal zorunlulukların da etkisiyle gündüzleri yapılan ayin ve toplantıların bundan böyle geceleri yapılmasına karar vermesiydi. Konsülü ve senatonun muhafazakarlarını en çok korkutan da buydu belki. Kadın erkek bir arada, Aventin gibi bir pleb siyasi merkezinde, geceleri yapılan kalabalık gizli toplantılar. İşin içinde mutlaka Cumhuriyete ve Roma geleneksel toplum yapısına yönelik büyük bir kalkışmanın işaretleri vardı ve üstelik mevcut göstergeler bu hareketi ezmek için yapılacak operasyona ahlaki gerekçeler üretmeyi de kolaylaştırıyordu. Karanlık gecelerde kadın erkek bir arada dağ eteklerinde ve ırmak kıyılarında gizli ayinler yapan insanların buluşmaları cinsel uygunsuzluk partilerinden başka ne anlama gelebilirdi? Son olarak yine Pakulla Anya'nın kararıyla yılda 3 kez yinelenen inisiyasyon törenlerinin 20 kat artırılarak ayda 5 kez yapılmaya başladığını söylüyordu Hispala. Yani aşağı yukarı 6 günde bir. Bakus müritleri büyük kalabalıklar halinde ezoterik gece toplantıları gerçekleştiriyordu. Üstelik yine Hispala'nın verdiği bilgilere göre yeni üyelerin 20 yaşından büyük olmamaları gibi bir sınır da getirilmişti ki bu Bakus kültünün genç kuşaktan başlayarak orta vadede Roma halkının önemli bir bölümünü etkisi altına almaya hazırlandığına işaretti. Hispala'nın itirafları ve izleyen gelişmeler için bakınız Titus Livius AGE sayfa 434-437. Livius'un anlatılarında harekete siyasi bir anlam yüklendiğine ilişkin doğrudan ifadeler yok. Ağırlıklı olarak sapkınlıktan, cinsel suçlardan ve örgüt kararlarına uymayanların Bakus'a kurban edildiğinden söz eden şiddet ve ahlaksızlık iddiaları art arda sıralanıyor. Ancak satır aralarında Roma yöneticilerin bu kültün gelişme ve yaygınlaşmasını mevcut yapıya siyasi bir tehdit olarak algıladıklarını ele veren net yorumlara rastlıyoruz. Yani söz konusu rahatsızlık kaynağı, kendi aralarında ahlaksızlık yapan kozmopolit bir topluluğun içe dönük eylemleri değildi. Roma Cumhuriyeti'nin bunu bir kalkışma ya da komplo olarak değerlendirmesi, Bakus kültünün yakın zamanda daha büyük ve iddialı hamlelere girişeceğinden endişe edildiğini gösteriyordu. Livius'un da çok da anlaşılır olmayan yorumuna göre, Bakus kültünün inisiyasyon törenleri askerlik yeminini de geçersiz kılıyordu ve bu külte dahil olanların Roma ordusunda askerlik yapmaları olanaksızdı. Titus Livius, AGE sayfa 437. Üstelik belki de yöneticileri en çok korkutan nokta, kült üyeleri arasında tanınan, saygın ve halk tarafından sevilen magistraların, siyasi kişiliklerin ve nüfuzlu aydınların bulunmasıydı. Yinelemekte yarar var. Yalnızca azat edilmiş eski bir köle kızın, konsülün evine getirilip korkutularak alınan ifadesine dayandırılan bir dizi iddianın ne derece geçerlilik taşıdığını bilmiyoruz. Yapılanlar Pön Savaşları'ndan sonra büyümeyi sürdüren, Roma'da muhafazakar patrici ailelerin dizginleri ele alma çabaları olarak açıklanabileceği gibi, çok daha basit bir biçimde Postumius ve çevresindekilerin yaygın bir devlet terörünü kullanarak rakiplerini tasfiye etme operasyonu biçiminde de görülebilir. Ancak her durumda açık olan bir tek şey var. Bakus, gizem kültü gerçekten çok yaygınlaşmış ve etkili bir örgüte dönüşmeye başlamıştı. Bir ayaklanma girişimi olmuş muydu peki? Hayır. Senato'ya bir dizi talep içeren bildirilerin sunulduğu etkileyici sokak gösterileri yapılmış mıydı? Bunu doğrulayacak hiçbir kanıt yok. Ancak yalnızca Maenat denen kadın rahibelerin denetiminde yine kadın üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen mütevazi toplantı ve dinsel ayinlerin yerini gerçekten de 2. yüzyıl başlarında erkeklerin de dahil edildiği çok daha büyük çaplı ve sıklaştırılmış gece ayinleri almıştı. Bakus kültü yöneticilerinin ileriye yönelik amaç ve beklentileri arasında iktidara yürümek olabilir miydi gerçekten? Üç büyük gizem kültünün çoğunlukla Güney İtalya ve Delphi kaynaklı kararlarla, bir başka deyişle Sibylline kurulu kararlarıyla Roma'ya taşındığını da yakından biliyoruz. Tarentum, Metapontum ve Cumae'nin Pitagoras kardeşliğinin en güçlü üsleri olduğunu da. Cumhuriyetin siyasi yapısı içinde bir tür iktidardaki muhalifler rolünü üstlenen bu örgüt, acaba denetimini çok büyük olasılıkla elinde tuttuğu Bakus kültünü yalnızca sabırla ideali tabana yaymak için mi kullanmıştı? Yoksa İsa'dan önce 2. yüzyılda artık siyasi merkezleri kuşatma altına alarak bir ayaklanma aracılığıyla Roma'yı eline geçirmek mi istemişti gerçekten? Bu da yanıtlanması çok güç olan sorulardan biri gibi görünmekle birlikte Bakus kültünün Aventin'i merkez alarak üstlenmesi ve Liber'in plebleri özgür kılacak tanrı olarak görülmesi, hareketin içinde yadsınamayacak bir pleb ağırlığı olduğunu ortaya koyuyor. Ki bu da Bakanalya kalkışması denen olayı pleb politikalarının en etkili yönlendiricisi olan kardeşlik ile daha çok yakınlaştırıyor. Eğer böyle bir girişim söz konusu olduysa, komplo iddiası üzerine gerçekleştirilen geniş çaplı cadı avı, tutuklanıp öldürülen insanlar ve yakılıp yıkılan tapınaklar, Pitagoras kardeşliğinin tam da güçlü olduğunu hissettiği bir dönemde Roma'da ciddi bir bedel ödediğini ve geri adım atarak sessizliği seçmek zorunda kaldığını da gösteriyor. Büyük olasılıkla Postumius'un kampanyaları sırasında Pitagoras müritlerinden birçoğu da çeşitli gerekçelerle ele geçmiş, belki de idam edilmişlerdi. Bütün bunlar kardeşlik için ideale giden yolda gizem kültlerinin daha dikkatli kullanılmasını ve arka planda tutulmasını gerektiren dersler de içeriyordu bu durumda. Roma'da adımlar Magna Graecia'dakinden çok daha dikkatli atılmalıydı. Tarih kitaplarında birkaç cümleyle kısaca geçiştirilen bu son derece önemli siyasi çalkantı, İsa'dan önce 1. yüzyıl başlarında sokağa ve tabana yönelmek isteyen kardeşlik üyelerinin gizem kültlerini yedekte tutarak açık ve aleni sivil toplum örgütlerini harekete geçirme gereği duymasını da açıklayabilir. Dramatik Bakus yenilgisi, kült bütünüyle çökertilmese ve varlığını, hatta etkinliğini büyük oranda korusa bile daha güvenilir, daha net ve komplo iddialarına malzeme yapılamayacak kadar sıradan örgütlenmelerin devreye sokulmasını ve siyasi parti mücadelesinin bu örgütlerin oluşturacağı taban üzerinde başlatılmasını gerektirmişti. Yani en azından Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri var olan Collegia adlı birlik ve dayanışma grupları bundan böyle siyasi hedef ve ideallerle yüklenecekti.